Ayrım 29. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 357. Son söz yerine. Mektup. Ağlasun. 30 Kasım 2007. Sevgili Soner Yalçın, Kızılırmak başlıklı uzun şiirinin bir yerinde Ozan Hasan Hüseyin şöyle diyor. Bir oğlum olacak, adı Temmuz. Öfkede benden fırtına, sevgide deniz. Ne saman yollarının ulu kervanları susuzluğumun, ne kutup şafaklarında tanrılaşması inkerliğimin, Temmuz gibi sıcak ve bereketli, Temmuz gibi uçsuz bucaksız. Bir oğlum olacak, adı Temmuz, dilinde en güzel sesi Türkçemin, kulağı en yiğit şarkılarla delik, korkak bir merakla değil yıldızlı karanlığı, Vivaldi'yi dinler gibi okuyup anlayacak. Ve belki de süt dişleri sürerken balaban bir Bursa şeftalisine aydan kendi sesini dinleyecek. Vahşi bir çiçek gibi açılmış gözleriyle. Şiirin 77. sayfasında yukarıdaki gibi sesleniyor Ozan. O yapıtın pek çok bölümcesini yeri geldikçe bellekten ve çok severek okurum. Soluk soluğa geçmiş 1965 yılını anarım içimden. Genel seçimler önümüzdeki sonbahardaydı. Ozan Tip Ankara milletvekili adayıydı. Dolaşıyordu dağda taşta delicesine bir adanmışlıkla. Gerçi henüz sıcak propaganda devresi başlamamıştı. Ama olsun da o çok heyecanlıydı, sabırsızdı. Bu şimdi başımıza gelenler, memleketin ve rejimin geldiği nokta daha o günlerden belliydi. Ve o insanlarımızı ve kurumlarımızı bir parça olsun uyarabilmek ve uyandırabilmek için ve de ayılmaya katkı olsun diye kim bilir hangi derelerden su getirmeye çabalıyordu mahallelerde, beldelerde, varoşlarda. Akşamları eve geldiğimi Kalaba'nın tepesindeki o yoksul evimize, gün boyu aç susuz dolaştığı yerlerde, cebindeki küçük küçük kağıt parçalarını aldığı şiir notlarını önce daktiloya geçiriyor, akşam çorbamızı içerken de bölüm bölüm tümlemeye çalıştığı yeni bir şiiri orasından burasından seslendiriyordu. Ufukla, barışla Ağlasun'daki yaz dinlencemizden yeni dönmüştüm. Bedenimde Temmuz'la dopdoluydum. Akşama sabaha bekliyordum doğumu. Kendimi herhalde yuvalacık duyumsuyordum. Bir yandan kulak veriyordum Hasan Hüseyin'e. Kim bilir diye düşündüğüm oluyordu. Kim bilir bu heyecan doruğunun kaynağında nasıl bir kaygı ve yarış duygusu var. Belki ben daha doğurmadan o destanının son dizesini yerleştirecek. Ve çok merak ediyordum. Karnımda tepinişleriyle beni bayıltacak gibi olan bebek, Ozan'ın hayal ettiği gibi mi bakacaktı acaba az sonra yüzlerimize? Vahşi bir çiçek gibi açılmış gözleriyle. 7 Ekim 2007 Pazar. Burdur'dan İzmir'e giden otobüsteyim. Elimde o günkü Hürriyet gazetesinin o sayfası yarı açılmış duruyor. Baktım yanımdaki yolcu uyukluyor. Kağıt hışırtısını işittirmemeye dikkat ederek okumaya çalışacağım. Olmayacak, şimdi okuyamam. Araba pek hızlı gidiyor. Yalnızca sayfanın ortasındaki Soner Yalçın adına ve o küçük resminize bakıyorum. İçimden boylu boyunca bir dize akıyor ben bakarken. Vahşi bir çiçek gibi açılmış gözleriyle, ne güzeldir benim yurdumun çocukları. Derdi sık sık Hasan Hüseyin. Düne kadar bilmediğim, zahmet edip kitaplarını ve yazmakta olduğu ne varsa arayıp bulup okumadığım ama nedense adını pek çok kez duyup sanki çekim merkezlerimden biriymiş gibi kendisine belli belirsiz, evet ayrımında bilincinde olmadan bir sempati geliştirdiğim bu genç adamın resmi, fiziği böyle miymiş demek? Evet, böyle olmasaydı, ben ayrımında olmadan bile o yakınlık duygusu gelişmemiş olsaydı, şu geçtiğimiz can sıkıcı hafta içinde tek tatlı olay olarak o sabah telefonda "Ben Soner Yalçın" diye seslendiği an, kendisine "Sevgili Soner Yalçın" diye öyle hazırlıksız, öyle ansızın tepki verir miydim? Beni hiç kesmeden sabırla o uzun uzun söylettiğiniz sabahta dediniz ki bana, "Pazar günü bütün bunları sayfamda derleyip toparlayacağım." Evet. Buna benzer bir tümceydi. Bense konuşabilmiş, dinletebilmiş olmaktan hoşnut ama son derece yorgundum. Gazetelerde hafta boyu gerçi iyi niyetli yansıtmalar da olmuştu. Ankara'dan Barış'la Temmuz, Fethiye'den Ufuk beni üzmemeye çalışarak usul usul çocuklarım, yazılanları, söylenenleri, hele TV kanallarındaki değinmeleri ya da bilgisayar gevezeliğine geçmiş ayrıksı tepkileri aktarıyorlardı ev telefonuma. Eş dost da eksik olmasınlar. Sen şimdi doğana aykırı bir yoğun ilgilerle perişan olmuşsundur. Diye diye kendi acabalı yorumlarını sıralıyorlardı. Telefonu boş yakaladıkça. Kırgındım. Ahmet Hakan ve Yalçın Doğan düpedüz düşmanca bir tavır estirip geçmişlerdi. Niçindi acaba? Bu isimleri nereden biliyordum üstelik? Bir de İclal Aydın'ı ne münasebetle önemsemiştim. Yaklaşımınız ruhsuzdu diyemediğime yanıyordum. Hele Cengiz Semercioğlu'na da sorumsuz davrandınız demek isterdim doğrusu. Bıkkındım. Ne işim vardı benim o tür yayınlar dünyasında? Bir de televizyonumu hemen uyduya bağlatmalıyım. Bizim belediyenin kaprislerine mahkum kalmamalıyım. Düşüncesi geçti sizinle konuşurken Usum'dan. Öyle ya, CNN Türk'te olduğunuzu da öğrenmiştim söz arasında. Evet, yaşlanmıştım. Bir şeylere hızlıca yetişemiyordum artık. Bir tür yalnızlığa çekildiğim bu yayla köyünde dünyanın şu denetimsiz magazin girişinden epeyce uzaktım. Yine de Hasan Hüseyin gideli evimin kapısı ve telefonlarım elbet ilki olarak hep açık olduğundan, şu kaç gündür kameralardan, ses kayıt aygıtlarından, fotoğraf makinelerinden, apansız yakalanmalardan koruyamamıştım işte kendimi. Kim bilir ne sözler çıkmıştır ağzımdan. Ben ki sıradan mektuplarımda bile kılı kırk yararım. Neden ayak altı olmuştu evim? Çünkü Hasan Hüseyin Müzesi olarak 23 yıldır oluşturmaya çabaladığım kitaplığım herkes içeri girsin diye düzenlenmişti. Resmi bir yanı yoktu. Yine de yıllar var ki gençler ve çocuklar, kadın erkek herkes kimin yolu düşmüşse buraya kendi evlerine girer gibi girme alışkanlığı gelişmiştir. Ben yan odada uyuyor olabilirim, yatağımda kitap okuyorum ya da. Bir biçimde meşgulümdür yani. Anahtar kapıdaki posta heybesinde ve de komşudadır. Gezintiye hatta yolculuğa çıkmış da olabilirim, hiç fark etmez. Gelen izinsiz girer. Duvarlardan fotoğraf çeken, kitap alan, masada okuyan, mutfağa girip çay demleyen olur. Raflarda gezinenler, ne bileyim dergi karıştıranlar, belki kağıt üstünde ödev yapanlar, yalnızca erinç verirler bana. Bir kendi kendini seçmiş azınlıktır onlar. Ben uygun olayım olmayayım, kapım hep açıktır yani. Bu köydeki Hasan Hüseyin'den sonraki yaşantımın biçimidir bu. Sözüm ona aydınlar değil elbet. Halk neredeyse bir çeyrek yüzyılda öğrendi bunu. Yalnızlık içinde çoğul yaşamanın ve kalabalıklara karşı özgür kalabilmenin biçimi zamanla böyle gelişti. Tek koşul vardı, onu da öğrenmişlerdir. Aldıklarını işleri bitince yerine koyarlar. O günlerde de hiçbirini küçümsemedim ama evime yani kitaplığıma o destursuz giren sansasyoncuları öteki kural dışı girip çıkanlardan ayıramadım başlangıçta. Kırık topuk tümceler havada yakalanmış sözler. Bu yüzden savruldu medyada. Kameraya pijamalıyken bile yakalanmış, aldırmamış, acemi biri, hep sevecen, ön yargısız. İnsanları bağrına basarak yaşamış, sureta olanlara bile hoşgörüyle bakmış eski bir öğretmen. 60 yıllık cumhuriyet okuru ama medyanın öteki yüzünü bilmiyor. İşte sizin 7 Ekim'e öyle geldim. Öyle umutsuzdum ki Soner Yalçın adındaki bu kadar genç olduğunu o sabah telefonla öğrendiğim yazarın böyle olağanüstü bir sahiplenişle bunca güzel bir sayfa yapabilip üstelik yorum bile katmadan kamuya böyle ustalıkla sunabileceğine demek olasılık vermemiştim. Herhalde pazar günleri yazıyor Hürriyet'te Soner Yalçın. Herhalde bizim yakışıksız vakaya da lütfen değinecek diye düşünmüş olmayayım. Bekle demiştiniz, bekledim elbet. Ama sıradan bir bekleyişti, meraksız. Öfkeliydim. Hem bu nedenceyle öğrenmiştim ki, ben kimi sövgülü şiirlerine karşı çıkardım Hasan Hüseyin'in. Ne kadar haklıymış. Yargısız infaz denirdi de somurtlayamazdım. Demek tatsız şeyler kişiyi bir anda gelip bulabiliyordu. Üstelik unutturmayı iş edinenler, adını anmak bile istemeyenler, tepeden tırnağa saydam, ayrıca hep haklı yaşamış bir ozanı meğer unutmamışlarmış. Bizim bir derneğimiz vardır Burdur'da. Fakir Baykurt beklenmedik günde öldüğü zaman kurmuştuk. Fakir der. Derneği onun anısına bir enstitü gibi çalıştırıp geliştirecektik. Geçmişteki ve gelecekteki köy enstitülerinin bir aşaması gibi. Kim bilir belki bir gün onun aziz adının çağcıl kuruluşlara verileceği günler de gelirdi yurdumuzda yöremizde. Ekim ayılarının her 11'i geldiğinde o günün önü sonu deyip anarız fakiri. Bu yıl Şeker Bayramı'na denk geldiği için anma günlerini 5-6-7 Ekim'e aldık. Ağlasun'a arabalı dönüşler en son saat 18'de oluyor. Bizim günlerimizse hep geceye taşar. Öyle olunca akşam eve dönmeyip 3 gün kalırım Burdur'da. Bu kez 6-7 Ekim gecesi çalışmalarımızın sunuğu ve benzeri fasılları bitmiş, müzik benzeri etkinlikleri de sabaha doğru kapatmıştık. Gece kaldığım yer Burdur Gölü kıyısında bir kır evi. 7 Ekim sabahı Fakir Derin bu kezki kongresi vardı. Ev koşullarına da uyarak genel kurul saatine ucu ucuna yetiştirildim. Divan başkanıydım. Ara verdiğimiz ufak bir anda bir arkadaş 7 Ekim günlü Hürriyet'te sizin sayfanızı önüme sürdü. Bir anda kızardığımı duyumsadım. Sayfayı ivediyle katlayıp çantama koydum. Zaten çalışma da başlamıştı. Seçim sonuçlarını imzalayınca biri beni otogara ulaştırdı. Gece İzmir'de yaşayan kardeşim emekli öğretmen Lale'nin 3 aydır ölümcül hasta olan eşinin ağırlaştığını öğrenmiş, yolculuk biletini kongre sonrasına ayırtmıştım. Evet, Burdur İzmir otobüsündeyim. 2 saattir çantamda duran gazeteyi açtım. Dediğim gibi koltuk sıkışıklığından ne yazdığınızı okuyamazdım. Sayfanın baş ucunda Ozan'ın yaşam öyküsü özetlenmiş. İyi. Hasan Hüseyin'in ve benim, onunki 26.1984'te noktalandı, gençlik ve güncel resimlerimiz dünyaya ilan edilmiş. Belli ki kitaplarımdan kimi şeylere değinmişsiniz. Yüreğim çarpıntıda ama der yerdeyim. Yeniden sizin resminize odaklandım. Hayır, böyle bir telefon söyleşisinden sonra ve bu resimdeki bakışların sahibi Hasan Hüseyin hakkında yanlış yazmaya gönül indirmezdi. O anda baştan sona okuyup değerlendiremesem de, öylesine kısa zamanda derlenip kotarılmış, bu kadar güzel görünümlü bir sayfada beni incitecek hiçbir şey ve hiçbir satır arası olamazdı. Ve hele böyle sağlıklı görünüşlü bir fiziğin topaç gibi duruşunda, çok yerinde bir içerik dışında bir edim çıkmazdı. Dünyaya böyle bakan bir insan kesinlikle dürüsttür. Nitekim o günlerin yorgunluğunda, o ağır acılı kalabalık içindeki konumum nedeniyle ancak bir gün sonra okuyabildiğim yazınızın bende bıraktığı çok boyutlu izlenim ilk bakışımdan değişik olmadı. O ara telefonum ardı ardına eşten dosttan gelen yoğun beğeni iletileriyle dolmuştu. Sonradan karşılaşabildiğim pek çok kişice de çarpıcı, doyurucu, rahatlatıcı, pek çok şeyi de kesip atıcı bulundu yazınız. Resimdeki bakışınız bana Kızılırmak'taki yukarıda alıntıladığım o bölümceyi anımsattı ama aynı yapıttan bir dize daha geldi dilimin ucuna. Başka bir yerde de diyordu ki Hasan Hüseyin, hiç yalan söylemedi bu Ozan. O kadar kısa zaman, onca işin arasında mutlaka iki arada bir derede, böylesine derli toplu tüm maksatları çizip geçen, ne eksik ne fazla bir yaklaşımla ama derhal bir devinimle, benim en bunaltıldığım noktada, beni de tanımaz etmezken duruma kendi iç sesiniz ve içten inisiyatifinizle el koymuş oldunuz. El koymak, başka ne diyebilirim? Bir şeye, bir olaya, bir duruma sahip çıkmak, belki çirkinleşme eğiliminde bir duruma dur demek, yani kişisel istenç bundan başka bir şey miydi? Hasan Hüseyin olsa gelir alnınızdan öperdi. Sizin ansızın fakat mükemmel çıkışınızdan sonradır ki, bir anlamda meydan okumaydı, belki neşter vuruşuydu eyleminiz, birileri, hele köylülerim, sindikleri pusudan birer birer çıktılar, kapımı yeniden çalar oldular. Hay Allah, bu ne iştir bizim kız? Gidiş ve dönüş, yorgun ve neredeyse hastaydım. Lale de zordaydı. Yazınızdan sonra ben nasıldım, öyküleyemem. Tek sözcükle iyi oldum, güçlendim. O kadar da yalnız değilmişiz. İzmir'de ölüm sürecine girilmişti. Birçok kez gittim geldim. Bir ara yeni bir yolculuk ön gününde bu kez İsparta'da o sizi arayan genç kuaföre uğradım. O bizim ailece üzüldüğümüz haftada çok candan ilgilenenlerden biriydi. Bir güzellik salonu işletiyor. Aynı zamanda müzikle uğraşan, akordeon çalan, uluslararası dostluk dernekleriyle ilintisi olan, çoluk çocuk sahibi bir aile babası o. Bir emekçi, uyanık bir yurttaş, iyi niyetliydi. Ne oldu, ne var, son durum nedir dediği zaman, şu sıra çok özel ve acılı sorunlarımız var. Ama sayın yazar Soner Yalçın'ın olağanüstü tutumu rahatlattı bizi. Karşılığında ne yapabilirim bilmiyorum. En azından bir teşekkür mektubuyla kendisini kucaklamalıyım. Telefonunu vermişti. Evdeki karışıklıkta bir bulabilsem ondan mektup adresi rica edeceğim gibisinden yanıt verdim. Onun hemen atılıp ben bulurum adresi size iletirim dediğini anımsıyorum. Siz de kuşku uyandırdıysa özür dilerim. Öykünün o bölümü öyle. Kendisini bir daha arayamadım. Küçük yerlerde ufacık bir dalgalanma önem taşıyor. 26 Ekim'de Lale'nin eşini toprağa verdik. Başka güncel sıkıntılarla birlikte haftalar akıp gitti. Ama size dostça bir sesleniş hep gündemimde kaldı. Derken siz ikinci kez aradınız. Acaba kestirebilir miydiniz? Sizin beklemediğimiz davranışınızın beni nasıl yaşamsal değerde etkilediğini ve ayrıca sizin korkmaz giller için yaptığınız o görkemli sayfanın benim ömrümün sonunda nasıl bir ödül olduğunu anlatabilir miydim size? O gün 10 Kasım mıydı? Otu çöpü bahane ederek kaymakamlığını dayatan biriyle çelenk koyma koydurmama konusunda sabah sabah bir tatsızlık yaşanmıştı. Yaşım ve sağlığım öyle bir yerde ki çok dengeli, usul usul olmalı adımlarım. Yapım usul usulluğa uygun değil, yolculuklar yapıyorum, olaylara karışıyorum. Toplumsal olup bitenlere anında tepki veriyorum. Her şey ilgilendiriyor beni. Ne zamana kadar? Sizin o saatteki sesiniz, seslenişiniz, incelikle ilginiz, sabırlı dinleyişiniz. Şu olağan kasaba köy yalnızlığında elbette çok iyi geldi. O moralle hemen yazacağım dedim. Hiç bu kadar uzun, özel bir mektup almış mıydınız birinden? Özel mektupların artık çağ dışılık sayıldığı bir çağda. Nasıl bir cüretse şu gösterdiğim, lütfen bağışlayın ve boş bir zamanınızda okumuş olun. Bir insanın boş zamanı olabiliyorsa. Ayrıca ne yapacağımı bilemedim. Teşekkür yetmez, iyi bir okur da olmam gerekiyor. Siz elbette kendi halinde bir aileye karşı gösterilebilecek bir yazar, bir aydın duyarlılığının ötesinde. Ozan Hasan Hüseyin Korkmazgil'e, onun lekesiz adına, haklı ve saygıdeğer anısına kanat gerdiniz. Hangi teşekkür bunu karşılayabilir ki? O gün bugün susup geldim işte, sağ olun diyebiliyorum. Yeniden Ağlasun, 10 Aralık 2007. Bana da bir ders verdiniz. Örneğin bu ülkede siz de varmışsınız. Neden görmedim ki? Şimdilik hoşça kalın. Sevgi, saygı, selam. Gözlerinizden öpüyorum. Azime Korkmazgil, emekli öğretmen. 15.800 Ağlasun, Burdur. Kitabın sonu. 15 Eylül 2008. Sayfa 363.